Ayrım 21. EÖE Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Doktor Thomas Gordon. Sayfa 227. Öğretmenler yöntem 3'ü kullanırken karşılaşacakları tipik sorunlarla nasıl baş edebilirler? Yöntem 3, düşüncede olduğu kadar uygulamada da kolay değildir. Öğretmenler yöntem 1 ya da 2'den yöntem 3'e geçerken başlarda sorunlarla karşılaşırlar. Yarışan gereksinimlere karşı yarışan çözümler. Bazı öğretmenler sürekli olarak öğrencilerle olan çatışmalarını onlarla tartışarak çözmeye çalışma yanlışını yaptıklarını söylerler. Örnek, öğretmen, teneffüse çıkmadan önce herkesin yerine oturması gerektiğini biliyorsunuz ama oturmuyorsunuz. Sizi oturtmak için çok zaman yitiriyorum. Bu benim için bir sorun. Bunu nasıl çözeceğiz? Öğrenciler omuz silker, şaşkın şaşkın bakarlar. Öğretmen, her gün size bağırıp çağırarak yerinize oturmanızı ve gürültü etmemenizi söylüyorum. Julio ve Victor özellikle size. Julio, doğru ama siz bağırmazsanız sınıf daha sessiz olur. Yukarıdaki örnekte öğretmen şu soruyu yanıtlamalıdır. 30 öğrenciyi 30 sandalyeye yerleştirmesi gerekiyor mu? Öğretmene göre öğrencilerin oturması onun bir etkinlikten öbürüne geçişte gereksinimini karşılayan bir çözümdür. Julio ve Victor'un sınıfın arkasında ayakta konuşmamaları gerekir. Ama belki bu da onların teneffüsteki oyunlarını organize etme gereksinimlerine bir çözümdür. Öğretmenler çözümlerini iletince öğrenciler kendi çözümlerini bir kenara itmek zorunda kalıyorlar. Böylece öğretmen-öğrenci arasında benim çözümüm seninkinden daha önemli oyunu oynanmaya başlıyor. Bu tür tartışmalar bir tarafın teslim olması ya da hoşgörüsüyle çözümlenemez. Tartışma ile çözülmeye çalışılan çatışmalar da yöntem 1'deki güçler savaşına döner. Öğretmenler gereksinimleri ve çözümleri ayırt etmeyi öğrendikten sonra öğrencilerin de bu ayrımı yapabilmeleri için yoğun bir biçimde etkin dinleme kullanarak onları konuşturmalıdır. Ancak böylece öğrenciler de istekleriyle gerçek gereksinimlerini ayırmayı öğrenebilirler. Öğretmenler aynı zamanda öğrencilerin istek ve çözümlerinin kendilerince kabul edilmez olduğu zamanlarda bunu onlara dürüst ben iletileriyle bildirme yürekliliğinde gösterebilmelidir. Bu çözümü kabul edemem çünkü nedenini açıklar ama bana senin gereksinimlerinin neler olduğunu söyleyebilirsin. Bu seni mutlu edecek ama benim sorunumu çözmüş olmayacak. Onu yapmak istemeni anlıyorum ama belki gereksinimini karşılayacak başka bir çözüm vardır. Öğrenciler anlaşmaya uymazlarsa ne yapmalı? Yöntem 3 ile alınmış olsa bile bazı öğrencilerin kararlara uymadıkları görülebilir. Böyle durumlarda öğretmenler hemen yöntem 1'e dönüp güç kullanarak uymayanları yola getirme isteği duyabilir. Bu istek eylem haline geçerse çok sakıncalı bir durum oluşur. Öğretmenin çatışmaları güç kullanarak çözmekten vazgeçtiğine inandırma çabaları öğrencilerin gözünde bir çırpıda silinip gider. Daha ötesi, anlaşmaları kabul ettirmek için güce geri dönme, sorumluluğun yeniden öğrenciden öğretmene geçmesine neden olur. Öğrencisi anlaşmaya uymayan öğretmenlere yöntem 1'e geri dönme yerine çocuğun bu davranışının getireceği olumsuz sonuçları ve kendi hayal kırıklığını ona güçlü bir ben iletisiyle anlatmalarını öneriyoruz. Bu ileti öğrencinin uymayış nedenini anlatmasını sağlayabilir ya da aşağıdaki seçeneklerden biri öğretmene bu konuda yardımcı olabilir. 1. Öğrenciye bir şans daha tanınabilir. 2. Sözünü hatırlatıp yerine getirmesini sağlayacak bir yol bulunabilir. 3. Sorun çözümüne tekrar dönülerek daha uygun bir çözüm bulunabilir. Belki bulunacak yeni çözümle öğrenci sorumluluğu daha kolay üstlenebilecektir. Öğretmenin yetki alanı dışındaki sorunlar ne olacak? Öğretmenin yetki alanı, ülke kanunlarından başlamak üzere kendisinden daha yüksek düzeydeki otoriteler tarafından saptanmış kararname ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Eğer okulda sigara içme yasağı varsa, öğretmen yöntem 3'ü uygulayarak bu yasağı kendi düşüncesi ve öğrencilerin isteği üzerine alacağı bir kararla değiştiremez. Değiştirirse yetki alanının dışına çıkmış olur. Çünkü bu yasak ondan daha büyük otoritelerce konulmuştur ve öğretmenin de bunu değiştirmeye yetkisi yoktur. Onun yetki alanı sınıf içindeki gürültü, düzen, ödevler, iş bölümü, araç gerecin kullanımı, oturma düzeni, ders düzeni, bireyler arası iletişim gibi sorunlarla sınırlandırılmıştır. Bu sınırın dışına çıkan öğretmen yetkisini aşmış ve suç işlemiş olur. Herkese uygun bir çözüm bulunamazsa ne olur? Birçok öğretmen grubun herkese uygun gelebilecek bir çözüm bulabilme yeteneklerinden kuşkuludur. Akıllarında hala eski yöntemlerin izleri vardır ve yöntem 3 onlar için çok yenidir. Yöntem 3'ün 6 basamağı çok dikkatli bir biçimde izlenirse başarısızlık hemen hemen olanaksızdır. Ancak ara sıra herkese uygun gelebilecek bir çözüm bulunması zaman alabilir. Böyle durumlarda öğretmenler düşündükleri her şeyi denemelidir. 1. Yaratıcı düşünmeye ve konuşmaya devam edebilirler. 2. İkinci basamağa geri dönüp daha çok çözüm üretebilirler. 3. Ertesi gün bir başka toplantı düzenleyebilirler. 4. Bunu çözecek bir yol olmalı. Uygun bir çözüm için daha çok çalışalım. Kesinlikle bir çözüm olduğuna inanıyorum. Türünden güçlü isteklerde bulunabilirler. 5. Sonuca varmayı engelleyen zorlukları ortaya çıkarıp onun ardında olabilecek gerçek nedenin üzerine gidebilirler. Çözüm bulmakta neden zorlanıyoruz, yoksa bunun altında başka bir şey mi var gibi tümceler gerçek nedeni bulmakta yardımcı olabilir. Öğrenciler cezayı çözüme katmak isterlerse ne yapmalılar? Öğrenciler ortak çözüm bulunduktan sonra buna uymayanlara ceza verilmesi için de bir anlaşma maddesi koymak isterler. Kurallara uymayanlara ceza verilmesine o denli alışmışlardır ki tek yolun ceza olduğu yanılgısına düşerler. Üstelik önerdikleri cezalar da çok şiddetlidir. Böyle gençlere yeni yöntemin güvene ve kararlarda katkısı olan herkesin ona uyacağı inancına dayandığı, bu nedenle cezanın aralarına bir daha geri dönemeyeceği anımsatılmalıdır. Cezadan söz etmek güvensizlik, kuşku ve kötümserliği çağrıştırır. Çocuklar hep öğretmenler bana güvendiklerinde güvenilir olduğumu duyumsuyorum ama güvenmediklerinde onların yapabileceğimi düşündükleri her davranışı yapıyorum derler. Öğretmenler için temel ilke şu olmalıdır. Her öğrenci güvenilmezliği kanıtlanıncaya kadar güvenilirdir. Öğrencilerin öğretmenin yetki alanı dışındaki kurallara uyması nasıl sağlanır? Öğretmenlerin kendi yetki alanı dışında otoritelerce konmuş kurallara uymayan öğrencileri olabilir. Bu tür davranışları öğrencilerinizle ilişkinizi bozmadan nasıl ele alabilirsiniz? Önce öğrencinin davranışının sizin davranış dikdörtgeninizin hangi bölümüne uyacağına karar verin. Kurallarla ilgili olarak öğrenciler gibi düşünüyorsanız sorun yoktur. Hiç konuşmayabilirsiniz. Sakız çiğnemek, okulda el ele tutuşmak gibi. Bu tür kuralların çiğnenmesiyle sıkça karşılaşılır. Tüm okul kurallarına uyulmasını isteyen öğretmenler, öğrenciler tarafından pek sevilmez. Öğretmenlerin bazıları, öğrencileri kurallara uymaya zorlayıp, bazıları zorlamayınca bu ayrım kurallara uymada isteksizlik yaratabilir. Öğrencinin kurallara uymayan davranışı, öğretmenin dikdörtgeninde, çizginin altında ise şu önerileri adım adım uygulayabilirsiniz. 1. Öğrencinin uymadığı kuralı ve uymazsa sonucun ne olacağını bilip bilmediğini araştırın. Bilmiyorsa bilgilendirin. 2. Bildiğinden emin olduktan sonra hala uymamakta direniyorsa, bu kuraldan seni kurtarmak yetki alanımın dışında deyin. 3. Kuralı bildiği halde uymayacağından emin olursanız, ona açık bir ben iletisi gönderin. Sen duvarın üzerine çıkarsan ve bir kazaya uğrarsan, seni gözetmediğim, güvenliğini sağlayamadığım için ben sorumlu olurum. 4. Ben iletisi gönderdikten sonra etkin dinlemeye geçin. 5. Tavrını değiştirmezse yöntem 3'e geçin. O zaman onu bu suça iten nedenleri bulabilirsiniz. 6. Yöntem 3 ile size uygun bir çözüm bulunamazsa, A. Bir daha yinelerse sonucun ne olacağını söyleyebilirsiniz. B. Bu kez davranışının sonucuna katlanmasını sağlayabilirsiniz. C. Kural size de anlamsız geliyorsa onun değişmesi için elinizden geleni yapabilirsiniz. Yöntem 1'in gerekli olduğu zamanlar var mıdır? EÖE kurslarında öğretmenler hep bu soruyu sorarlar. Bunun yanıtı bazı kavramların çok iyi anlaşılmasına bağlıdır. Öncelikle yöntem 1 ile buyruklar vererek, yönlendirerek öğrenciyi etki altına almayı birbirine karıştırmamak gerekir. Yöntem 1, 2 ve 3'ün sorun çıktıktan sonra çözüm için kullanılan seçenekler olduğu unutulmamalıdır. Sırayı bozma. Yöntem 1 değildir, güçlü bir etkileme girişimidir. Öğrenci bu buyruğa uyuyorsa sorun yoktur ve bir yöntem uygulamak gerekmez. Ancak karşı koyuyorsa çatışma çıkar. Öğretmen bu karşı koymayı kırmak için gücünü kullanırsa o zaman yöntem 1'i kullanmış olur. İkinci olarak öğretmenin güçlü etkileme girişimlerini ve onları etkili ya da etkisiz yapan koşulları daha iyi anlaması gerekir. Öğretmenlerin kendi gereksinimlerini karşılamak için öğrencileri etkilemeye çalışmaları doğaldır. Herkes böyle yapar. İnsan ilişkilerinde sorun alıcının etkileme girişimlerine karşı koymasıyla ortaya çıkar. Etkileme girişimleri ya ben ya da sen iletileridir. Ne yöntem 1, ne yöntem 2, ne de yöntem 3'tür. Etkileme girişimlerinde ben iletileri sen iletilerine oranla daha işlevseldir. Çünkü ben iletilerinden sonra öğrenci hala direniyorsa öğretmen yöntem 3'e kolayca geçebilir. Ama sen iletileri göndermişse sorunu çözme şansını baştan yitirmiştir. Hepimiz etkileme girişimlerini en hafifinden en şiddetlisine kadar geniş bir yelpaze içinde kullanırız. Onun görece gücü, kullananın fiziksel gücüne, çocuğu hızla gelen kamyonun önünden çekmek, yüzündeki anlama, sesinin tonuna, iletinin içeriğine bağlıdır. Öğrenciler çok güçlü etkileme girişimlerini, uyulmazsa ardından büyük cezaları getirecek bir gözdağı olarak algılarlar. Öğretmen, bu girişimlerin bedelini aşağıdakilerden biriyle ödeyecektir. Ya öğrenci karşı koyacak ya da tüm öfkesini içine atıp çatışmayı açığa çıkarmaya korkacaktır. Çok güçlü etkileme girişimleri iki durumda öğrencilere uygun gelebilir. 1. Alışılmamış durumlarda. Çok hızlı tepkiyi gerektiren dur atlama, başını eğ, tehlikenin çok belirgin olduğu, kibriti çakma, gaz açık ya da sınıf içindeki gürültünün dayanılmaz olduğu zamanlarda öğretmenin çıkışı alışılmamış durumdur ve kabul edilebilir. 2. Oyun türü kurallarda. Öğrenciler oyun türü çalışmalarda ve sınıf içinde belirlenmiş görevleri yapan gruplardayken öğretmenin gönderdiği güçlü etkileme girişimlerini kabul ederler ve sorun çıkmaz. Ancak bazı durumlarda öğrenciler bu girişimlere karşı koyar ve öğretmenler de girişimlerini daha güçlendirirler. İşte o zaman sorun çıkar ve öğretmen yöntem 1'e dönmüş olur. Böyle durumlardan sonra öğrencileriyle olan ilişkilerine zarar gelmemesi için öğretmen şunları yapabilir. A. Yöntem 1'i neden kullandığını öğrenciye anlatabilir. B. Üzgün olduğunu söyleyebilir. C. Öğrencilerin duygularını boşaltıp rahatlamaları için etkin dinleme yapabilir. D. Öğrencilere uygun gelecek biçimde olumsuz durumu gidermeyi önerebilir. E. Böyle bir durumla bir kez daha karşılaşmamak için birlikte plan yapma girişiminde bulunabilir. Yöntem 3'ü kullanma deneyimi olan öğretmenlerin görüşlerine göre arada bir yöntem 1'e dönmenin pek sakıncası olmaz. Ancak yöntem 1'in öğrencilerde kırgınlık yarattığı hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Özellikle öğrencinin gereksiniminin güçlü olduğu durumlarda öğretmeniyle iletişimi tümden bozulabilir. 10. Okulda değerlerin çarpışması. Öğretmen ve öğrenciler arasındaki bazı çatışmalar yöntem 3 ile bile çözümlenemeyebilir. Öğretmenler, öğretmen olarak başıma gelecek her türlü olayla baş edebiliyorum. Doğrudan öğrenciyi ilgilendiren sorunların sorumluluğunu almaktan kurtuldum. Nasıl iletişim kurulabileceğini öğrendim. Böylece sorunum olduğunda öğrencilerimin bana yardım edeceklerini biliyorum. Yalnızca çevreyi değiştirerek ve zamanı iyi kullanarak artık birçok sorunu önleyebiliyorum. Güç kullanmadan kendimin ve öğrencilerimin gereksinimlerini karşılamak için çatışmaların nasıl çözüleceğini de öğrendim diye düşündükleri için önlerine çıkacak her sorunu yöntem 3 ile çözebileceklerini sanırlar. Ama öğretmenler yeni öğrendikleri güç kullanmayan yöntem ve becerilerle bile çözemeyecekleri çatışmalarla sık sık karşılaşırlar. Çünkü okullarda inançlar, değerler, yaşama biçimleri, bireysel zevkler üzerinde ayrılıklar vardır. Bunlardan küçük bir liste. erkeklerin saç uzunluğu, kızların etek boyu, bir örnek giyinme, temizlik, düzen, bireysel bakım, terbiyeli konuşma, kibarlık, görgü, ahlak anlayışı, dürüstlük, arkadaş seçimi, yurtseverlik, din, cinsellik, sakal, bıyık. İnsanlar genellikle bu konuları pazarlık masasına yatırmak istemez. İnanışlar ve değerler değiştirmeye yatkın değildir ve üzerlerinde tartışılması insanları bir çözüme götürmez. Öğrencilerin değerleri sınıf içindeki eğitimle doğrudan ilgili değilse, öğretmenler değerler arenasına girmemeyi, bu konuları ailelere bırakmayı yeğlediklerini söylüyorlar. Zaten zor ve yorucu olan öğretmenlik uğraşı yanında bir de öğrencilerin giyim kuşamı dini inanışları için zaman ayıramayacakları ortak bir tavır olarak sergiliyorlar. Ne yazık ki değerler üzerindeki çatışmalardan kaçmaları olanaksızdır. Onlar kaçmaya çalıştıkça durum daha da kötüye gider. Öğretmen ve öğrenciler arasında değer ayrımı beklenmedik bir anda ortaya çıkınca bir şeyler yapılmalıdır. İlk adım bu çatışmaların tanımlanmasıdır. Bunlar değer çatışmaları mıdır yoksa bizim bir terim olarak yeğlediğimiz değer çarpışmaları mıdır? Öğretmenler değer çarpışmalarını bölüm 7, 8 ve 9'da tartışılan gereksinim çatışmalarından ayırt edebilmelidir. Değer çarpışmaları çatışmalardan nasıl ayırt edilir? Tüm sorunlar denetim altındayken dikdörtgenin en dibinde kalanlar değerlerle ilgili çarpışmalardır. Bunların ne olduğunu söylemek zor değildir. Eğer öğretmen kazanımlarına ve gereksinimlerine dokunan öğrenci davranışına karşı ben iletileri göndermek için somut veriler bulmakta zorlanıyor ve gönderdiği iletiler çocuğu çok şaşırtıyorsa, işte o zaman öğrencisiyle değer çarpışması yaşıyordur. Öğrenci sözlü olmasa da davranışlarıyla onun değer alanına girdiğinizi söyleyecek ya da sizin değer yargılarınıza sizinle ilgili değer yargılarıyla karşılık vermeye başlayacaktır. Öğretmen de ben iletilerinden vazgeçip hiçbir sonuç alamayacağını bile bile salt kendini rahatlatmak için yargılayıcı ve aşağılayıcı sen iletisi tümceleriyle konuşmaya başlayınca değer çarpışmaları değer çatışmalarına döner. Şekil 29'da yöntem 3, ortamın değiştirilmesi ve ben iletileriyle kabul çizgisinin aşağıya çekildiği görülüyor. Bu beceriler öğretme-öğrenme alanını genişleterek kabul etmeme alanını daraltmıştır. En altta da değerlerle ilgili çatışmalar kalmıştır. Sorun öğrencide, öğretme-öğrenme alanı sorun yok. Ortamın değiştirilmesi, ben iletileriyle yüzleşme, yöntem 3, değer çatışmaları. Ben iletileri değer çatışmalarının çözümünde neden bazen işe yaramaz? Ben iletileri öğrencinin güçlü inanç ve değerlere dayalı davranışını değiştirmede çok etkili değildir. Çünkü bir kişinin değerleri sizinkinden değişik olduğunda üzerinizde bıraktığı etkiyi somut bir biçimde dile getiremeyeceğiniz için üç bileşenden oluşan ben iletisi göndermeniz olanaksızdır. Tablo 4'te öğrencinin tanımlanan davranışı karşısında öğretmenin neler hissedebileceği gösterilmiştir. Bu davranışların öğretmen üzerindeki somut etkisini öğrencinin kabul edebileceği biçimde belirtme olanağı ise bulunamamıştır. Davranışın tanımı. 1. Sen okula o kirli gömlekle gelince. Duygular: İğreniyorum. Davranışın tanımı. 2. Ödevini isteksiz yapınca. Duygular: Hayal kırıklığına uğruyorum. Davranışın tanımı. 3. Sen öyle küfredince. Duygular: Hayretler içinde kalıyorum. Davranışın tanımı. 4. Bir sporcu olduğun için seni sigara içerken görünce. Duygular: Şaşırıyorum. Karşılaştırma yapabilmek için tablo 5'te öğrenci davranışlarının üzerinizde doğuracağı somut etkiyi bulmaya çalışın. Davranışın tanımı. 1. Bana söylemeden kitaplarımı alınca. Duygular: Çok canım sıkılıyor. Davranışın tanımı. 2. Arkadaşlarımla konuşurken sözümü kesince. Duygular: Sinirleniyorum ve üzülüyorum. Davranışın tanımı. 3. Sen tüm kırmızı boyaları alınca. Duygular: Aldatıldığımı duyumsuyorum. Davranışın tanımı. 4. Fen bilgisi araç gereçlerini masanın her tarafına yayıp bırakınca. Duygular: Sinirleniyorum. Bu davranışların üzerimizdeki somut etkisini dile getirmek çok daha kolay değil mi? Eğer birisi size, bana söylemeden kitaplarımı alınca onları bulmak için zaman yitiriyorum, bu da çok canımı sıkıyor ve kızıyorum dese, ona bundan sonrası için yardımcı olmak amacıyla davranışınızı değiştirmez misiniz? Tablo 4 ve 5'teki davranış tanımlarını karşılaştırdığınızda aralarındaki ayrımı görebiliyor musunuz? Öğrencilerin değer ya da değere dayalı davranışlarını değiştirmede ben iletilerinin etkisi az olsa da onlardan tümüyle vazgeçmemekte yarar vardır. Ayrıca öğrencilerle ilişkinizde bazı olumlu etkileri bile olabilir. Bu iletiler sizde oluşturduğu etkiyi elle tutulur biçimde göstermeseler de sizin ne duyumsadığınızı öğrenciye aktardığından yine de işe yarayabilirler. Ödevini yapacağı yerde camdan dışarıyı izleyen bir öğrenci düşünün. Bu durum karşısındaki duygularınızı ona söylerseniz ileride bunları yinelediğinizde şaşırmaz. Sen dışarıyı seyrederken ödevin geri kalıyor, ben de gecikmesinden endişe duyuyorum. Bu tümcede öğrencinin kabul edebileceği sizin üzerinizde somut bir etkinin olmadığı açıktır. Ancak yine de bu ileti ona şunları söyler. 1. Size sorun gibi görünen olayın ayırdındasınız. 2. Olayla ilgili bir düşünce belirtecek kadar onunla ilgilisiniz. 3. Öğrencinin üzerine gidip onu azarlamıyor, yalnızca duygunuzu dile getiriyorsunuz. 4. Öğrenciye içinde olup biteni sizinle paylaşması için kapı aralıyorsunuz. Bundan hemen sonra öbür ben iletilerinde olduğu gibi etkin dinlemeye geçerek öğrencinin tepki verip kendine açmasına yardım edebilirsiniz. Bu yarım iletiler öğrencinin davranışını değiştirmede çok az etkili olabiliyor. Bu nedenle kullanılsa bile yararlı olacağı pek umulmamalıdır. Öğretmen bu tür ben iletisiyle kendini aştıktan sonra öğrenci eski davranışlarını sürdürebilir. O zaman öğretmen öğrencinin gözünde dırdırcı diye etiketlenmemek için ikinci bir ben iletisi göndermemelidir. 21. ayrımın sonu sayfa 240.